Ayrım 10. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 163. İnanmak istiyorum. Makarna ile köfte yaptım sana, dedi Hatice abla, ben inceden odama seyirtirken. Doğrusu, niyetim devletin karakolundan çaldığım dosyayı bir an önce incelemekti ya, hem karnım feci acıktığı için hem de köfte ve makarna, Hatice ablanın annemin talimatları doğrultusunda hazırladığı sebze kıyamet menülere göre şahane bir alternatif oluşturduğundan dedektiflik faaliyetimi bir süre ertelemeye karar verip mutfağa yöneldim. Ne de olsa çocuktum işte. Hatice abla önüme bir kapta yoğurt koyduktan sonra küçük mutfak masasının diğer yanına geçip oturdu. Baktım sigara yakıyor. Sen yemiyor musun? Diye sordum. Tokum ben, dedi Hatice abla. Neler yaptın? Sokağa baktım, diğer çocuklarla birlikte değildin. Normalde hiç sorgulamazdı dışarıda ne yaptığımı falan. Demek hissetmişti bak, başka bir kadınla birlikte olduğumu. Şu cinsi Latif'in ön sezileri hakikaten çok güçlüydü bazı konularda. Bir toplantım vardı, diyiverdim düşünmeden. Hemen ardından da içimden kendime bir lanet okudum. Bu yalanın benim açımdan makul bir mazeret değeri taşıması için neresinden baksan en az 20 yıl geçmesi gerekiyordu çünkü. Neyse ki Hatice abla şaka yaptığımı düşünmüş olacak, gülüp geçti zırvalığıma. Sana söylemem gereken bir şey var, dedi Hatice abla sigarasının külünü silkip. Konu hakkında fazla düşünmeme fırsat vermeden de dedi diyeceğini. Ben köye dönüyorum. Tebrik ederim, dedim yalancıktan gülümseyerek. Şimdi ağzımdaki lokmayı çok daha yavaş çiğniyordum. Çünkü darbe tam midemle göğsümün arasına isabet etmişti. İçimde bu gidişin belki basit bir ziyaret amacı taşıdığı ve birkaç güne kalmadan sevgili bakıcımın bana geri döneceği gibi küçük ama pek küçük bir umut taşıyordum yine de. Aile ziyareti mi? El kızının acıması yoktu. Sayılmaz. Sevemedim buraları. Temelli gidiyorum. Bir daha İstanbul'a döneceğimi sanmam. Böylece köfteyle makarnanın esbabı mucibesi de çözülmüş oluyordu işte. İyi, dedim çatalımı masaya bırakıp sofradan kalkarken. Hakkında hayırlısı olsun. Buraya gel. Yemekle kavga olmaz. Ondan değil, dedim. Köfte iğrenç olmuş, o yüzden yemiyorum. Ah çocuk, diye iç geçirdi Hatice abla. Öldüreceksin sen beni. Hey, ne yapıyorsun sen öyle? Kaşla göz arasında tekel 2000 paketinden çekip aldığım sigarayı yakıyordum. Bırak, diyerek eline vurdum ağzından sigarayı kapmaya çalışırken. Zıkkımı dudaklarımın arasından çekip aldıktan sonra beni iki kolumdan sımsıkı tuttu. Ona bakmak istemiyordum çünkü gözlerimin dolduğunu farkındaydım. Burnumu çekip inledim. Sigaramı ver. Yakışmıyor sana böyle hareketler, diye hafifçe sarstı beni omuzlarımdan hain kadın. Bu sen değilsin. Yine 12'den vurmuştu. Hakikaten de canını sıkan bir şey olunca histeri krizine girecek bir tip değildim ben. Hem ne yararı vardı ki? Bu ne ilk terk edilişimdi ne de sonuncusu olacaktım. Yoksa yaşlandıkça anneme mi benziyordum? Tepinmeyi kesip sümüklerimi çektim. Ben de çok üzgünüm, dedi Hatice abla. Ama hayat böyle. Hayatı anlıyorum, dedim. Sadece kabullenemiyorum. Hatice abla sıkıca sarıldı bana. Ben de kolumu hafifçe onun beline doladım. Hafta sonuna kadar buradayım. Belki bir yerlere gideriz beraber. Olur, diye onayladım başımla. Ama şimdi odama gitmek istiyorum. Tamam, diyerek alnıma bir öpücük kondurdu. Acıkırsan söyle ama, ısıtırım yine yemeği. Küçük krallığıma girip de dünyayı dışarıya kilitlediğim anda tuhaf bir şey oldu. İçimde neredeyse coşkuya benzer bir duygu kıpraşmaya başlamıştı. Hayli saçmaydı ama bu. Durumlar zaten hiç de parlak değilken. Daha birkaç dakika önce sevdiğim kadın tarafından terk edilmişken. Yoksa bir aşkın bitişinin yarattığı hüzün şimdiden yeni aşklara yelken açmanın heyecanına mı bırakmıştı yerini? O kadar zayıf karakterli olabilir miydim? Nedeni belirsiz sevincim yüzünden suçluluk mu duymalıydım yoksa sevinç zannettiğim bu duygu sadece keçileri kaçırmaya bir adım daha yaklaştığımın bir göstergesi miydi? Bir yerlerde bir şiirin kendi kendini yazmaya başladığına yemin edebilirdim. Demek ki ikinci olasılık akla daha yakındı. Derken ellerim bu manik enerjinin kaynağına, karnıma doğru yöneldi ve gömleğimin altına gizlediğim cinayet dosyasını çıkartıp yatağımın üstüne attım. Önemli bir işe tam olarak nereden ve nasıl başlayacağımı bilemediğim zamanlarda benim için değer taşıyan, kendime yakın bulduğum bazı insanların benzeri bir durumda nasıl davranacağını düşünmeye çalışırım. İşte bu alışkanlığım sonucu gidip çalışma masamın üstünde duran eski Grundig teybe, Shostakovich'in 5. senfonisinin kasetini taktım. Tıpkı üstadım Hannibal Lecter'ın yapacağı gibi. Ardından hızımı alamayıp hoparlörden yükselen manyakça notalar eşliğinde annemin hiç kullanmadığı örgü yünlerini sıkı sıkı sarmak suretiyle imal etmiş olduğum topla görünmeyen rakiplerin koruduğu kalelere bazuka gibi şutlar, rövaşatalar çektim. Beni aceleci bazı sonuçlara sürükleyebilecek enerji fazlamı yeterince attığıma kanaat getirdikten sonra da kaseti konuya daha uygun düşeceğine inandığım bir yenisiyle değiştirdim. Sansiyans'tan İskeletlerin Dansı. İşte nihayet sırlar dosyasını ve etajerin çekmecesindeki el fenerimi alıp nice düşmanlarımın defterini dürdüğüm mabedime, divanın altına girmeye hazırdım. ''Hey, ne yapıyorsun orada sen öyle?'' Divan örtüsünün fırfırları arasından bana bakan yüz Hatice ablaya aitti. ''Rezalet. Sen o kadar derin bir düşünsel sürece hazırla kendini, sonra da dosyayı okurken uyuyakal.'' ''Yakaladın beni.'' dedim sürünerek divanın altından çıkarken. ''Açıkçası öğlen uykusuna yattığımın bilinmesini pek istemiyorum. Mahalledeki itibarımı zedeleyebilir.'' Evet, belki naçiz vücudum olmadık bir anda uykuya yenik düşmüştü ama bak gözümü açar açmaz böyle de çapkın ve esprili laflar edebiliyordum. Az fırlama değildim ben. ''Şu kağıtlarını da al hele,'' dedi hala dizlerinin üstünde yere çömelmiş duran Hatice abla bir kolunu divanın altına sokarak. ''Bırak kalsın,'' diye çekiştirdim onu kolundan. ''Sonra toplarım ben.'' ''Öyle olsun bakalım,'' diye doğruldu Hatice abla. ''Telefon var sana. Bir kadın.'' Begüm Gülüm. Acaba ona, en azından Hatice abla köyüne dönene kadar beni evden aramamasını söylemeli miydim? Ama karışık işlerdi bunlar. Antreye gidip sehpanın üzerinde duran ahizeyi kaldırdım. Alo? Derin bir iki soluktan sonra yanıt geldi. Beni yarın götürebilir misin kabristana? Belediye o işi hallediyor bildiğim kadarıyla. Ne dedin? Begüm Gülüm yerine Feriha yengemin nursuz sesini duymaktan kaynaklanan bir hayal kırıklığıydı belki, bilemiyorum. Ettiğim yakışıksız bir laftı ama neticede. Affedersiniz, tanıyamadım diye aptala yattım. Feriha ben diye homurdandı sabık yengem. Nasılsınız yengeciğim? Yarın Nebi'nin mezarını ziyaret etmek istiyorum. Beni götürebileceğini söylemiştin. Besbelli babamla yüzleşmekten kaçınıyordu koca karı. Olabilir dedim. Son anda bir işim çıkmazsa. Yaz diye emretti. Cep telefonumu veriyorum. Bir problem olursa arayıp söylersin. Telefonun yanında duran küçük deftere numarayı not ettim. Beni gelip almanız gerekecek yalnız. Adresi biliyor musunuz? Öğlene doğru gelirim diye homurdanıp kapattı telefonu. Numarayı yazdığım sayfayı yırtıp cebime atarken elime düştüm Ferah'a diye inledim zevkle. Hayrola, iyi haber galiba dedi Hatice abla mutfak kapısının kirişine yaslanıp. Çok diye yanıtladım gülerek. Yengem yarın beni en sevdiğim yere gezmeye götürecek. Bakıcım en az kendisi kadar insansever bir yapıya sahip olduğumu bildiğinden kuşkuyla beni şöyle bir süzdüyse de konuyu kurcalamamayı tercih etti. Acıkmadın mı sen daha? Ne yalan söyleyeyim kurt gibi acıkmıştım ama öğlen çektiğim artistikten sonra bunu itiraf etmeyi pek yediremiyordum kendime. Neyse ki Hatice abla mırın kırın edişimden durumu hızla kavrayıp ben sana hazırlarım bir şeyler dedi. 10 dakika sonra yarım ekmek arası soğuk köfte ve taze portakal suyuyla odamda kendime küçük bir ziyafet çekerken cinayet dosyasının sayfalarını karıştırmaktaydım yeniden. Bu kez divanın üstünde. Sorgulaması yapılan zanlıların yani Ümit, Dilek ile Safinaz abla, Fahriye Hanım, Yusuf abi ve Abdullah amcanın fotoğraflarına şöyle bir bakıp Mehmet'in cansız bedenine ait çeşitli açı ve mesafelerden çekilmiş resimleri incelemeye aldım. Öldüğünü bilmeseniz bir de boynundaki morlukları olmasa zavallıcığın, yatağında huzur içinde mışıl mışıl uyuduğunu düşünebilirdiniz. Evdeki diğer odalar hayli derli toplu görünüyordu. İşin doğrusu, Mehmet'in cesedinin bulunduğu oda dışında, son yüzyıldır bu evde birilerinin yaşadığını düşündüren tek mekan mutfaktı. Masanın üzerinde meyve dolu bir tabak, eviye de birkaç parça bulaşık, buzdolabıyla duvar arasına sıkıştırılmış duran Yusuf abinin kötürüm yeğenine hediyesi yürüteç. Onu çalışkanın dediği gibi hastaneden alınan raporlar Fahriye Hanım'ın Dilek ablayla birlikte bütün günü doktor kapılarında geçirdiğini doğruluyordu. Safinaz ablanın ifadesi de bana anlattıklarının tıpkısıydı. Ümit çatıda dayısıyla güvercinlere bakmaktaymış, acıkıp aşağı inmiş. Safinaz abla yiyecek bir şeyler hazırladıktan sonra birkaç kez seslenmiş. Bir yanıt alamayınca meraklanıp Mehmet'in odasına girmiş ve Ümit'i kardeşinin boğazına çökmüş bir halde görmüş. Ümit'i güç bela kontrol altına alıp Mehmet'in durumunu kontrol etmiş. Çocukcağız mosmormuş ve nefes almıyormuş. Hemen çatıdaki dayısına haber vermiş. Çocuğun öldüğünü anlayan dayı da polise. Hepsi en fazla yarım saat içinde olup bitmiş. Tabii ifadesinde o akşam Ümit'e küçük kardeşinin aslında ölmeyi ne kadar istediğinden söz ettiğine değinmemişti. Ama bu ayrıntı bir şey değiştirir miydi pek de emin değildim. Diğer aile fertlerinin anlattıkları da her şeyin bu minvalde geliştiğini doğrular nitelikteydi. Öte yandan ailenin geçmişiyle ilgili enteresan bazı bilgiler yok değildi dosyada. Örneğin Ümit'in hayatını bir iş kazasında kaybettiğini söylediği babası Siirt'te kimliği belirsiz kişilerce taranan bir kahvede vurularak öldürülmüştü. Yapılan soruşturmada adamın kahvenin sahibi olduğu ve kaza kurşununa kurban gittiği saptanmıştı. Böyle bakıldığında Ümit'in doğru söylediği düşünülebilirdi belki de. Neticede iş kazası tanımı yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyordu. Dikkate değer bir nokta, Ümit'in babasının öldürülmesinden birkaç sene öncesine kadar kahveyi bir ortağı ile birlikte işlettiği ve bu kişinin de Abdullah amcanın ta kendisi olduğu bilgisiydi. Ortaklıkları sona erdikten sonra, ki bu yaklaşık 12 sene öncesine tekabül ediyordu, Abdullah amca İstanbul'a yerleşmiş ve görünüşe bakılırsa Siirt'le bütün bağlantısını kesmişti. Ta ki Ümit'in babası ölünceye kadar. Çocuklar ifadelerinde bir aile dostu olarak tanımladıkları Abdullah amcanın ziyaretlerinin babalarının vefatından kısa bir süre sonra başladığını belirtmekteydi. Hiçbiri çok açıktan söylemese de adamın aileye para yardımında bulunduğu, ayrıca İstanbul'a gelmelerine önayak olduğu da anlaşılmaktaydı. Her şey Hatice ablanın gayet isabetli bir biçimde tahmin ettiği gibi iki moruk arasındaki yasak aşkın yeniden canlandığına işaret ediyordu. Bütün bunları Metin Bilgin şeytanının da gördüğüne hiç kuşkum yoktu. Belli ki o da ailenin geçmişindeki günahlarla Mehmet'in ölümü arasında bir bağ kuramamıştı. Çok büyük ihtimalle böyle bir bağ olmadığı için. Belli ki artık benim de bu işin peşini bırakmamın zamanı gelmişti. Hali hazırda yeterince zarara sebebiyet vermiştim ve bu noktadan sonra düşünsel melekelerimi çok daha yapıcı olabileceğim konular için kullanmam en mantıklısıydı. Diyelim bir sonraki gün Ferah denen o mendebur ihtiyarı amcamın mezarı başında nasıl doğduğunu pişman edebileceğimi düşünerek başlayabilirdim işe. Anneme yıkanma ile zımparalamanın birbirinden apayrı iki faaliyet olduğunu anlatmanın imkanı yoktur. Haftanın en az iki günü bana banyo yaptırmak gibi bir adeti olan annem, kan çıkmazsa para yok düsturuyla saç diplerimi ve derimi çitilerken ben de bir taburenin üstünde çırılçıplak oturur, kurbanlık koyun gibi kaderime razı, annemin işini bitirmesini beklerim. Artık tek başına banyo yapabilecek yaşa geldiğimi söyleyip durmam pek bir işe yaramaz. Kendi derimi yüzebilecek hijyenik olgunluğa eriştiğime kani olmadığından böyle bir şeye razı gelmesi mümkün değildir. Yıkanmaktan daha beteri kurulanma faslıdır. Anneciğim sinüzit olmayayım diye saçlarımı kurularken gözlerimden yaş gelir. Acı içinde tepinirim. Biliyorum tabii her şeyi benim iyiliğim için yapıyor. O akşam maalesef iyiliğimi her zamankinden daha fazla düşünüyor gibiydi sevgili validem. Sabun ve lif onun elinde her zaman son derece ölümcül silahlar ola gelmiştir. Ancak o akşam durum başkaydı. Beni saçlarımdan tutup sağ sola yatırmak suretiyle kulaklarımın arkasında, koltuk altlarımda temizlik değil de daha ziyade bir mikrop soykırımı yapıyor gibiydi. Dediğim gibi böyle durumlarda sessizce acıya katlanıp vakarımı korumaya çalışırım ama eziyet dayanılacak gibi değildi. Bir noktada acıyla bağırarak tabureden kalktım. Bakterilerle giriştiği kişisel savaşı kesintiye uğrayan annem hayal kırıklığı içinde "Ne oluyor?" diye sordu. "Anneciğim, istersen mikroplardan bir tanesini sağ bırakalım," dedim. "Böylece gidip arkadaşlarına başına gelenleri anlatır, bir daha da hiçbiri bana bulaşmaya cesaret edemez." "Gel buraya, üşüyeceksin," diyerek beni kolumdan çektiği gibi tabureye oturttu ve bir maşrapa kaynar suyu kafamdan aşağı döktü. Her durumda sabunlama faslına son vermesi sevindiriciydi. Sterilizasyon işlemlerim tamamlanıp da pijamalarımı giydiğimde, yaşadığım tecrübeden edindiğim sayısız kazanım nedeniyle olacak mutlu bir insandım. Bir kere ölmemiştim. Demek ki artık daha güçlüydüm. Ayrıca şimdi pavuryaların diri diri haşlanırken neler yaşadığını çok iyi bilmekteydim. Bunca alıştırmadan sonra ileride cehenneme intibak etmekte hiç zorlanmayacağım gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyordu. Bana karamsar diyenler utansın. Görüyorsunuz, Pollyanna gibi bir çocuğum. Bir sonraki sabah zinde ve kötücül güçlerimin zirvesinde uyanmam gerektiğini düşünerekten yemeğimi yer yemez odama çekildim. Uykum gelsin diye biraz zıvalg okumaktaydım ki kapı zili çaldı. Babam olmalıydı gelen. Zil tekrar çaldı. Sonra daha uzun, tekrar. O zaman anladım. İçim sıkılarak kafamı küçük kitaplığımın üstünde duran sevimsiz çiçek biçimli saate çevirdim. Onu geçmişti. Kafam kadınlar ve cinayetlerle dolu olduğundan burnumun dibinde büyüyen felaketi gözden kaçırmıştım. Eskiden ayda bir akşam arkadaşlarıyla meyhaneye giden babam, amcam öldüğünden beri haftada en az 3-4 kere geç saatlerde eve sarhoş gelmeye başlamıştı. Belli ki annem kapıyı açmayarak babama tavır yapmaktaydı. Akşamki banyo seansının ekstra hoyratlığı da açıklığa kavuşmuş oluyordu böylece. Sanırım annemin defterini dürmeye çalıştığı mikrop, babamın bir uzantısı gibi gördüğü benden başkası değildi. Zil yeniden cayır cayır çalmaya başlayınca dayanamayıp yerinden fırladım. Tam kapı otomatiğine basıyordum ki, "Dur," dedi annem öfkeyle. "Açılmayacak o kapı." Saçmalıktı tabii. O kapının eninde sonunda açılacağını ikimiz de biliyorduk. Onlarla uğraşacak halim yoktu ama. "İyi," diyerek odama geri döndüm. Bıraktım ne halleri varsa görsünler. Nitekim bir süre sonra annem babamı içeri aldı ve fazla geçmeden de hırlaşmaya başladılar. Yorganı kafama çekene kadar çocuk olmasa ikisinin de birbirinin yüzünü görmeye dahi tahammül edemeyeceklerini öğrenmiştim bile. Güzel bir haberdi bu. Demek ki dışarıdaki hırgürü bitirmem an meselesiydi. Kendimi camdan atıvermem her şeyi çözecektim. Nitekim karşılıklı suçlama ve hakaretleri aşağı yukarı bir asır kadar sonra sona erdiğinde dünyanın bensiz çok daha iyi bir yer olacağından hiçbir kuşkum kalmamıştı. Artık bu Allah'ın cezası gün biter diye düşündüğüm sırada odamın kapısı gıcırdayarak açıldı. Kesif bir alkol kokusuyla birlikte içeri giren babamdı. Bir an uyuyor rolü yapsam mı diye düşündüysem de vazgeçip yattığım yerde doğruldum. "Hoş geldin baba," dedim başucumdaki okuma lambasını yakarak. Babam yatağımın kenarına ilişip başımı okşadı. "Uyandırdın mı yavrum?" "Evet desem uyandırdığına, hayır desem az önceki kavgaya şahit olduğumu üzülecekti. En iyisi sessiz kalma hakkımı korumaktı." Babam etajerin üzerine bıraktığım kitabı eline aldı. "Yarının tarihi." "Hmm, Zweig okuyorsun ha? Güzel mi?" "Fena değil," dedim. "Kimi hümanist sanatçı ve düşünürlerin biyografilerinden oluşuyor. Rambo, Valeri, Gauguin, Tolstoy." "Akıllı oğlum benim," diyerek yanağıma bir öpücük kondurduktan sonra kalkmaya davrandı. "Hepsi hayatının bir döneminde her şeyi geride bırakıp başka bir yerlere gitmiş biliyor musun?" diye durdurdum. "Tolstoy hariç. O da içten içe hep çekip gitmek istiyormuş ama bir türlü cesaretini toplayamıyormuş. Nihayet 80 küsur yaşında tamamdır artık gün bugündür diyerek pılısını pırtısını toplamış ve gitmiş tren istasyonuna. Sonra tren gelmiş ama o hiç yerinden kıpırdamamış." "Niye? Son dakikada vaz mı geçmiş yine?" "Hayır," dedim. "Treni beklerken ölmüş." Babam gözlerini kısıp bir süre dikkatle yüzüme baktı. Galiba biraz endişelendirmiştim onu. Belki de evden kaçmaya niyetlendiğim gibi bir kuşkuya kapılmıştı. Ha, böyle bir şey hiç aklımdan geçmediğinden değil. Ama o an için kastettiğim bu olmadığından düzeltme gereği duydum. "Bence sen de sanatçı ruhlu bir insansın. O açıdan söyledim." "Ah oğlum," diye zorlukla güldü babam saçlarımı dağıtarak. "Bütün anneler babalar atışır öyle arada. Benim hayatımdan bir şikayetim yok. Hiçbir yere gidecek değilim, korkma." Aslında korktuğum tam da buydu ama bir şey demedim. "Tamam," diye gülümsedim. "Şimdi birbirimize iyi geceler deyip ayrılmamız gerekiyordu ya. Annemin yanına gitmek istemeyeceğini tahmin ediyordum ve kanepede uyumasına da gönlüm razı gelmiyordu. İyice kenara kaykılıp yatakta ona yer açtım. Bana bu gece bir hikaye anlatır mısın? Eskiden olduğu gibi. Elbette. Ceketini çıkarıp yanıma kıvrıldı babam. Sana eğlenceli bir masal anlatayım öyleyse. Hayır, hüzünlü bir hikaye anlat bana. Hüzünlü mü? Niye ki? Babacığım, dedim. Sen de biliyorsun. Vakit mutlu hikayeler için çok geç. O zamanlar dünya gerçekten de bir öküzün boynuzlarında durmaktaymış ve karanfil kızın bu aşırı gelişmiş iri başa söyleyecek bir çift sözü varmış. Ama dur bak, en iyisi baştan başlayayım. Şimdi bu karanfil kız babasını fazla görememekten şikayetçiymiş. Çünkü adamcağız haftanın her günü, hatta bazen hafta sonları bile geç saatlere kadar çalışır, eve yorgun argın dönermiş. Bir akşam adam gelip de kızına "Hadi seninle sinemaya gidelim baba kız. Sadece ikimiz." deyince sevinçten havalara uçmuş karanfil kız. Ne ki? İşte adam eve geç vakit gelebiliyor ya. Ancak gece matinesine gidebilmişler. Sinema salonu da pek karanlıkmış. Daha film başlamadan bir uyku basmış karanfil kızı. Usulca babasının kucağına tırmanmış, kafasını da boynuna gömmüş. Oh, pek sıcak, pek rahatmış babasının kucağında. Bu şekilde filmi nasıl seyredecek? Mesele değil, demiş babası. Arka tarafta yüksekte parlak bir ışık var, görüyor musun? İşte o ışık makinistin odasındaki projeksiyon makinesinden geliyor. Perdeye vuran görüntü ilk önce o odanın camına yansır. Ha, biraz küçüktür ama istersen keyfini bozmadan filmi oradan da takip edebilirsin. Karanfil kız gözlerini dikkatle o ışığa dikmiş. Bir süre sonra bir bakmış, aa, hakikaten de o küçücük camda rengarenk sihirli görüntüler uçuşuyor. Ancak hala küçük bir sorun varmış. Film yabancı bir dildeymiş. Karanfil kız bütün çocuklar gibi kedilerin, köpeklerin, aslanların, kaplanların, fillerin, öküzlerin ve hatta çiçek ve ağaçların dilini konuşabiliyor, ancak filmde konuşulan bu dili bilmiyormuş. O da mesele değil, demiş o gün her zamankinden daha pratik zekalı görünen babası. Sen filmi izle, konuşulanları ben sana çeviririm. Sonra kızına iyice sarılmış ve başlamış anlatmaya. Bütün çocuklar büyür. Biri hariç. Olmayan ülkede yaşayan ve büyümeyi reddeden bir haytayı konu alıyormuş film. Bu çocuk bir gün kaybettiği gölgesinin peşinde koşarken yaşıtı bir kızla tanışmış. Sonrasında da birlikte maceradan maceraya koşmaya başlamışlar. Korsanlar, deniz kızları, kızılderililer, bir peri ve kocaman bir timsah. 10 numara bir hikayeymiş yani. Ama işte neticede karanfil kız dediğin el kadar çocuk. Vakit geçtikçe göz kapakları ağırlaşmaya başlamış. Bir noktada artık dayanamamış ve kendini dağılan görüntülerin arasında beliren ve giderek büyüyen sarı ışığın kollarına bırakmış. Karanfil kız huzur dolu uykusundan uyandığında başucunda annesini, kardeşini, dayısını, teyzesini, amcasını, halasını, anneannesini, babaannesini, haminnesini, süt annesini ve sivri zekalı kuzenini görmüş. Babası hariç herkesi. "Babam nerede?" diye sorduğunda ona adamın ortadan kaybolduğunu söylemişler. Olacak iş mi? Koskoca adam buharlaşıp uçmuş mu yani? Ne ki hiç kimsenin adamın akıbetinden haberi yok gibiymiş. Çok üzülmüş. Ağlamış küçük kız. Babasının niye böyle birdenbire kaybolup gittiğini anlayamıyormuş. Ama ümidini de kaybetmemiş. Her an bir yerlerden çıkacak, kendisini kucaklayıverecek diye bekliyormuş. Kendince küçük oyunlar bile geliştirmiş bu konuda. Mesela istop mu oynanıyor? Topu var gücüyle havaya fırlatırken baba diye bağırıyor, yere indiğinde bir mucize eseri topu babasının ellerinde göreceğini kuruyormuş. Ya da saklambaç oynarken herkesi tek tek bulup sobeledikten sonra bıkıp usanmadan en olmadık kıyıları köşeleri aramaya devam ediyor. Arkadaşları bu durumdan sıkılıp eve dönünce de ortaya çık baba, kurtsun diye bağırıyormuş. Ama babasından ne bir ses geliyormuş ne bir nefes. Söylemiş miydim? Bu karanfil kızın sivri zekalı bir kuzeni varmış. Bu olan kızın durumuna çok üzülmekteymiş. Çünkü içten içe ona aşıkmış. Bir gün dayanamayıp karanfil kıza ben demiş. Babanın ne olduğunu biliyorum. Gözleri büyümüş karanfil kızın. Yapışmış yakasına kuzeninin. Söyle demiş. Nerede babam? Babanı öküz yuttu diye cevap vermiş oğlan. Karanfil kız şüpheyle bakmış ona. Hangi öküz? Hangisi olacak? Tabii ki boynuzlarında dünyayı taşıyan demiş sivri zekalı kuzen. Ayrıca onu nasıl bulabileceğini de biliyorum, diye eklemiş sonra da. Böylece kızı elinden tutup bir ormana götürmüş. Kocaman ağaçlar ve yabani otlarla çevrili patikalarda yürümüş, yürümüşler ve nihayet küçük bir derenin başına varmışlar. "Otur şuraya," demiş ona. "Öküz burada mı?" diye sormuş karanfil kız çimenlerin üstüne çökerek. Oğlan yerden bir şey kopartıp yanına gelmiş, elindekini kıza uzatmış. "Burada." "Bu bir mantar," demiş karanfil kız. "Öküz değil." "Öküz mantarın içinde," diye cevaplamış oğlan. "Bu hayatımda duyduğum en saçma şey," demiş kız küçümseyici bir tavırla. "Ne yani?" diye çıkışmış kuzen. "Öküzün dünyayı taşıdığına inanıyorsun da bir mantarın içinde olduğuna mı inanmıyorsun? Amma da aptalmışsın." Oğlanlar sevdikleri kızlara böyle şeyler söyler ki gerçek duyguları anlaşılmasın. Her neyse. Onun bu sözleri karanfil kızı ne kadar etkilemiş bilinmez ama başka çaresi olmadığından mantarı alıp dişlemiş ve başlamış beklemeye. Ağaç dallarının rüzgarda sağa sola sallanışına, kuşların uçuşuna, derenin akışına bakmış uzun uzun. Derken ağaçlardan birinin haddinden fazla düz olduğunu, bir kuşun havada tuhaf bir kavis çizdiğini ve derenin az öncekinin tersi yönde aktığını fark etmiş. Ayağa kalkıp suyun yeni akış yönünde derenin kenarında ilerlemeye başlamış. Bir ara arkasını dönünce kuzeninin gülümseyerek kendisine el salladığını görmüş. O da ona aynı şekilde karşılık verip yoluna devam etmiş. Dere bir noktada küçük bir şelaleye dönüşüp tepe aşağı dökülmekteymiş. Karanfil kız büyük bir dikkatle suyun büküldüğü noktaya yaklaşmış ve derin bir nefes alıp kafasını aşağı uzatmış. Öküzü işte o anda görmüş. Koca boynuzlarının üzerine yerleştirdiği yerküreyle arasında sadece birkaç metrelik mesafe varmış. Dilini çıkartmış. Güç bela boynuzlarından sızan şelale suyunu içmeye çalışmaktaymış. "Hey sen, bana bak çabuk," diye bağırmış karanfil kız. Sevimsiz bir homurtuyla karşılık vermiş ona öküz. "Sen de kimsin? Bu ne yaygara?" "Demek dünyayı tutan öküz sensin," demiş kız. "Teknik olarak o da beni tutuyor tabii," diye cevaplamış öküz. "Çok enteresan," demiş küçük kız. "Ama niyetim felsefe tartışmak değil. Buraya babama ne olduğunu öğrenmeye geldim." Öküz, kıçına konan sinekleri kovmak için kuyruğunu sallamakla yetinmiş. "Duydun mu beni sen?" diye çıkışmış kız. "Duydum da," demiş öküz. "Seninle ilgilenmeden önce bana küçük bir iyilik yapman gerekiyor." "Neymiş o?" "Çok fena susadım," demiş öküz. "Şu dünyayı birkaç dakikalığına tutarsan, ben de şu şelalenin suyundan kana kana içebilirim." "Nasıl olacak ki o iş?" diye sormuş karanfil kız. "Koca dünyayı ben nasıl taşıyacağım?" Öküz bu soruyu bekliyor gibiymiş zaten. "Amuda kalkmayı biliyorsun değil mi?" "Çocuk oyuncağı," diyerek ellerinin üstünde havaya dikilmiş karanfil kız. "Ama akıllım, teknik olarak ben dünyayı değil, dünya beni taşıyor şu anda. Çünkü yer çekimi kanunu diye bir şey var." "Sen orasını merak etme," demiş öküz saklayamadığı bir heyecanla. "Sana biraz alışsın hele. Şimdi anlat bakalım hikayeni." Böylece karanfil kız amuda kalkmış bir halde babasıyla sinemaya gittiği gece olanları anlatmış öküze. Hikayesini bitirdikten sonra demiş. "Şimdi söyle bakalım, ne oldu babama?" Derin bir soluk almış öküz. "Şu kıçıma konan sinekleri görüyor musun?" "Ne alakası var şimdi ya?" demiş sinirle karanfil kız. "O sinekler beni çok kaşındırır," diye devam etmiş öküz. "Bazen kuyruğumu sallamak yetmez. Ellerim de yok ki şöyle hatır hatır kaşınayım. İster istemez olduğum yerde kıpraşırım. Böyle durumlarda dünyada sarsıntılar meydana gelir. Lütfen bir an önce ne söyleyeceksen söyler misin?" diye araya girmiş karanfil kız. "Böyle durmak giderek zorlaşıyor. Hem sen su içmeyecek miydin?" "Dünyayı hemen bırakmak istemiyorum," demiş öküz. "Sana biraz alışsın hele." Karanfil kız kaşlarını çatmış. "Aklından şüphem var öküz, ama bitir bakalım hikayeni." "Evet," demiş öküz. "Dediğim gibi, ben kıpırdayınca yeryüzünde bazı değişiklikler olur. Toprak çatlar, kayalar devrilir ve bazen de insanların yaptığı binalar çöker. Deprem dediğimiz olay, biliyorum," diye girmiş araya karanfil kız sabırsızca. Başıyla onaylamış öküz. Bu çöken binaların altında kalan insanlar için durum hiç de iyi olmaz. Ölenler ölür, yaralananlar bazen günlerce yardım gelmesini beklerler. Böyle durumlarda büyükler, çocukları korkudan dehşete düşmesin diye ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Göçük altında kalmış bir baba örneğin. Kızından bulundukları karanlık odanın bir sinema salonu olduğunu hayal etmesini ister. Onlarca metre uzaklıktaki ufacık bir çatlaktan sızan ışığın aslında bir projeksiyon makinesinden geldiğini, şimdi dikkatle o ışığa bakıp anlatacağı hikayeyi bir film gibi gözünün önünde canlandırmasını söyler. Küçük kız, arada düşleriyle karışan bu filmi izlerken dışarıdakiler yavaş yavaş da olsa onlara yaklaşmaktadır. Böylece çatlaktan sızan o ışık giderek genişler ve parlaklaşır. Nihayet biri uzanıp kızı babasının kas katı kollarından çekip alır. Hafıza acı anıları siner, geriye hiç büyümeyen bir çocuğun hikayesi kalır. Karanfil kız ve öküz bir süre hiç konuşmadan durmuşlar. Nihayet öküz, "Hazır mısın?" diye sormuş. Kız evet anlamında başını sallayınca çevik bir hareketle kendini şelalenin buz gibi sularının altına atmış. Susuzluğunu giderdikten sonra yeniden kıza dönmüş. "Pekala," demiş. "Sanırım ikimiz de istediğimizi aldık. Dilersen dünyayı tekrar boynuzlarımın üstüne bırakabilirsin." Karanfil kız yanaklarından yaşlar süzülürken gülümsemiş. "Sen gerçekten çok kurnaz bir hayvansın," demiş. "Biliyorsun ki artık bunu yapamam." İşte o günden beri öküz çayırlarda hoplar zıplar ve inekleri kovalarken dünya da küçük bir kızın omuzları üzerinde dönermiş. Babam acayip hikayesini tamamlayıp beni karanlığımla baş başa bıraktığında başka zaman olsa ağlayabileceğimi düşündüm. Herkesin omuzlarının üstünde bütün bir dünyanın yükünü taşıdığı bu boktan dünyada insanlara karşı fazla anlayışsız, hatta acımasızca davranıyordum. Özellikle de anneme. Oysa yorganı kafama çekip dudaklarımı dişlememe sebep olan kederden ziyade sevince benzer bir duyguydu. Gözümdeki perdenin mucizevi bir biçimde kalkmasından ve cinayeti çözmüş olmaktan kaynaklanan bir tatlı heyecan. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 181.